Ayrım 20.
Bu, fısıltılı bir sesle beni çağırıyordu. Ah bu kız. Hareme gönderileli yaklaşık bir yıl geçmişti ve hala buna direniyordu. O günden beri daima yanında bulunmak üzere yardımcılarımdan birini görevlendirmiştim. Tombul, hoş sohbet, neşeli bir adam. Fıkralar anlatarak ve güzel şarkılar söyleyerek kızı oyalayabileceğim adam, nargilesinin içine bir tutam esrar atıp keyif yapmayı da çok seviyordu. Ve böyle zamanlarda Gülru onun yanı başına oturup nakış işlemiyordu tabii ki. Sonunda da işte böyle oluyordu. Yani onun peşine kendim düşüyordum. Haydi gel buraya diye ısrar ediyordu küçük hanımım ve yanı başındaki dalı gösteriyordu. Durup onun aşağı düşmesini beklemek çok saçma olacaktı. Duvar kenarında ilkbaharın başına bir başka günü, bir başka ağacı ve bir başka kızı hatırlatmıştı. Dan azıcık daha büyük ama ruhen çok çok daha büyük bir kızı. Tüm hayatımı bir paçavra gibi savurup atan bir başka kızı. Osmanlı kadınları Venedikli hemcinslerinin süslü püslü giysileriyle kıyaslanınca daha sade görünen şalvarlarından ötürü çok daha kolay ağaca tırmanabiliyorlardı. Hedefledikleri yere ulaşınca çok daha sade ve mütevazi olabildikleri gibi. Ama yine de daha az çekici değillerdi. Şarılıktan şeffaf yeleğinin bir iki inci düğmesi kopuk bile olsa artık o kadınsı hoşluğa bürünmeye başlamıştı. Saten terlikleri parmak uçlarında sallanıyordu. Çıplak bilekleri bembeyazdı ve burnumun ucunda bir o yana bir bu yana gidip geliyorlardı. Bir zamanların manastır duvarına fırlayan çocuğu olsam, yanına tırmanmaktan gerçek çırpıntılarımı, kasıklarımın ortasındaki sertliği saklamayı denerdim. Zorlamalarına karşı şimdiden bir alıştırma yapma olanağı verebilirdi bana. Ben bu küçük kızı gençlik tutkularımdan çok daha farklı bir şekilde seviyorum. Bunu kolayca yaptığımı söyleyemem. Gemi halatlarına bir maymun gibi tırmandığımdan bu yana öyle çok zaman geçmişti ki. Bir an için çok derinlerde bir sızı duydum. Ayrıca üzerimdeki hadım giysileri de böyle bir iş için fazla uygun değildi. Ben kıkırdayarak gülüyordum. Nefes nefese yanına vardığımda hemen ilk soru Yahudi Yasef Nasi bana bu kim diye sormuştu. Ama bizim kapımızda ne yapıyor sorusuna verebileceğim bir cevap yoktu. Dalları arasından olup biteni gözlemeye koyulduk merakla. Onu tek gözleyen biz olmasak kızı hemen aşağı indirirdim. Ama ortalarda Nasi'den başka biri yoktu ve adam bizim varlığımızdan habersiz konağın kapısında dimdik durmaya çalışarak sarla bir ileri bir geri yürüyordu. Aslında daha fazla seyirci bulabilmek için geriye atmış, bağırıyor ya da bir marş söylüyordu galiba. Bundan emin olamıyordum çünkü çok yakınımızda değildi. Boynuna yıllardır kapısında duran hanedan armasını asmıştı. Bir süre bu tuhaf manzarayı seyrettik. Gülru sıkıca elime yapışmıştı. Ama sonunda sıkıldı ve aşağı inip eve doğru koştu. Gidip şişko hadımıyla eğlenmek ona daha çekici gelmiş olmalıydı. Bense bir süre daha orada kalıp bunun ne anlama geldiğini anlamak için düşünüp durdum. Cevap bulabilmekte doğrusu zorlanıyordum. Ama sonunda kendimce bir açıklama getirdim olaya. Nasi, Sokulu'nun başına son gelenleri duymuş olmalıydı. Paşanın itibarı sarsılmıştı hem saray hem de halk içinde. Adam da şimdi yıllardır içinde taşıyıp durduğu kral olma özleminin gerçekleşmesi için belki de yeni bir fırsat doğabileceğini düşünüyor olabilirdi. Selim öldüğünden bu yana divana bile sokulmuyordu Yasef ve ilgiyi çekebilmek için bu yöntem aklına gelmişti herhalde. Yıllardır peşinde koştuğu hayaller ve uğradığı hezimet Nasi'yi çok yıpratmıştı. Öyle ki onu bizim kapıda gören 3-5 kişi ona deli muamelesi yapıp geçip gitmişti. Aslında saraydan bana sızan bilgilerden biliyordum. Sırf Sokullu ve Arap Paşa'ya bir tokat atabilmek için bunu yaptırmış olabilirdi bazıları. Ama Allah'tan iş o raddeye gelmedi. Gece havanın soğuk ve rutubetli olmasından mı İlerlemiş yaşı ve aklını hafif oynatmış olmasından mı neden bilinmez, sabahleyin yol kenarında ölmüş olarak bulundu Nasi. Herkesin aklından bir suikast kuşkusu da geçmişti tabii ama Sokullu bununla ilgili bir delil olmadığı için birini suçlamaktan kaçındı. Kalın bir zincirle boynuna astığı hanedan arması, buz gibi olmuş boynunda sanki adamı boğmuş gibi duruyordu. Nasi'nin geride bıraktığı servetinin saraya geçişiyle ilgili işlemleri yapmak görevi Sokullu'ya düşmüştü. Evi ve eşyaları satıldı. Altınlar, gümüşler, mücevherler ve kölelerine el konuldu. Bunlar denkler halinde saraya getirilip peygambere ait emanetlerin bulunduğu odanın arkalarında bir yerlere yerleştirildi. Sarayın yardım ve desteğiyle edinen Yahudi ya da Hristiyanlar öldüğünde böyle davranılıyordu. Onların serveti camilere bağlı vakıflara devredilemiyordu. Nasi'nin ölümünden bir hafta sonra, "Efendim, benden çeşitli kadın giysileri ve kayısı rengi bir çarşaf bulmamı istedi. Sağlayıp küçük hanın yanında bir eve götürecek, sonra da orada bekleyen kadını giydirip bizim hareme getirecektim. Verilen emir buydu." Olanları duyunca İsmihan öfkeyle, "Onu hemen bana getir, gözlerini oyacağım," diye bağırdı. Doğrusu böyle bir şeyi yapmayı hiç arzu etmiyordum. Sadece bir kere görmüştüm, o da çarşaflıyken. Ama çok sıradan biriydi, bundan emindim. İsmihan'la kıyaslanınca tek üstünlüğü kendi bacaklarının üzerinde yürüyebilmesiydi. Ama en az onun kadar ağırdı. Çarşafı içinde abuk subuk bir yürüyüşü vardı. Bunun nedeni belki de İslam alemine yeni katılmasındandı. Yine de içimde açıklayamayacağım tuhaf duygular vardı. Bana adını bile söylememişti ama rahatlıkla hangi yöne gitmesi gerektiğini söylediğimizde anlayıp ona göre davranıyordu. Onu kapalı tahtrevana bindirdiğimizde nereye nasıl oturması gerektiğini söylememizi bile beklemeden 40 yıldır buna alışıkmış gibi davranmıştı. İsmihan'ın tepkisini anlamak kolaydı. Daha önce asla bir kıskançlık göstermemişti. Zaten Sokullu da buna neden olacak bir davranışta bulunmamıştı. İsmihan bir sultan kızıydı, sultan kardeşiydi. Pazarda satılan bir kadın, 1000 erkek çocuk doğursa bile onunla boy ölçüşemezdi. Yine de Sokullu istese arada bir canı sıkılınca yatağına güzel bir tazeyi rahatlıkla alabilirdi. Ama bunu yapmamıştı daha önce. Herkesin merak ettiği yıllar sonra neden böyle bir işe kalkıştığıydı. İsmihan bunları bilse de bu ani ve beklenmedik değişiklikle allak bullak olmaktan, öfkelenmekten kendini alamıyordu. Buna bir de yeni gelenle ilgili bilinmezlik eklenince kızgınlığı giderek paniğe dönüşmüştü. Onun kim olduğunu, neler yapabileceğini, gücünü ve zaaflarını bilmiyor, öğrenemiyordu. Yeni köle mabeyinde tutuluyordu. Kapatıldığı yer o güne kadar hiç kullanılan cariye odasıydı. Oraya sadece Sokullu ve ben girebiliyorduk. Benim de bu konuda konuşmam mümkün değildi. Çünkü efendim tüm kutsallığım adına yemin ettirmişti. Normalde paşa haremle fazla ilgilenmezdi. Kendi düzenimizde yaşayıp giderdik. Benim işim onun ilgi alanının dışındaydı. Şimdi 40 yılda bir benden bir istekte bulunmuştu ve ben de elimden gelen her şeyi canı gönülden yapmalıydım. İsmihan daha sonraki günlerde de mücadelesinden vazgeçmedi. Önce yeni mücevherler, giysilerle çekiciliğini arttırmanın peşine düştü. Sonra bunun yetmediğini görünce çevresini yaşlı kadınlar kalfalar sardı. İş duaya, muskaya ve büyülere kadar vardı. Hatta bir gün kullanılmayan bir dolapta kurumuş yılan derisi ve yarasa kanadı bulduğumda benim bile yüreğim ağzıma geldi. Ama hanımım ne yaparsa yapsın durumda bir değişiklik olmuyordu. Mabeyne tek başıma günde 2 kez gidiyordum. Hem merak hem de nezaketimden yeni gelene yıkanmak isteyip istemediğini soruyor, onu konuşturabilmek için elimden geleni yapıyordum. Biraz hava alsın diye peçesini çıkarmayı önerdiğimde bile konuşmadan başıyla beni reddediyordu. Odadan çıkarken daima kapıyı kilitlemem gerektiğini paşa bana sıkı sıkı tembihlemişti. Buna özellikle dikkat ediyordum. Hareme döndüğümde İsmiha'nın bin bir sorusuyla karşılaşıyordum. Ama doğrusu istesem de doyurucu bir cevap veremiyordum. Tek söylediğim bilmiyorum oluyordu. İsmihan sık sık acı içinde dudaklarını ısırarak nemli gözlerle "Kocam hala onunla vakit geçiriyor mu?" diye soruyordu. "Her gece birkaç saat." "Yalnız geceleri mi?" "Bildiğim kadarıyla öyle." "Allah'ım, gece ne yapıyorlar?" "Bu Allah'ın bileceği bir şeydir hanımım. Sanıyorum konuşuyorlar. Oysa bana tek bir kelime bile etmiyor." İşte bu noktada İsmihan hışkırıklarla boğuluyordu. Ama nasıl olsa yıkanmak zorunda kalacak. Adet günü yaklaşmış olmalı. O zaman kocam onun yanına gitmez. Ama ya hamileyse? Bu çeşit sözler söyleyerek kendini harap ediyordu İsmihan. Bir gün yeni kıza yemek getirdiğimde Gülruh'un oralarda dolaştığını gördüm. Benden önce orada olduğuna bakılırsa bu bir rastlantıya benzemiyordu. "Abdullah, lütfen izin ver de içeriye gireyim. Annemin dediği gibi yapmam ben. Onun gözünü falan oyacak değilim, ne olur." "Haydi yürü git yaramaz kız." Arkasına küçük bir şakacı tokat attım Gülruh'un. Ben mabeyin anahtarını kuşağımın arasına yerleştirirken küçük kız dikkatle beni izliyordu. Bir başka gün Gülruh yine karşıma çıkıp, "Abdullah, senin ülkende kadınlar çişlerini ayakta mı yaparlar?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Bizim kadınlarımız da aynen sizinkiler gibidir. Ve bu işi çömelerek yaparlar. Neden böyle sorular soruyorsun küçük maymun?" "Hiç, öylesine sordum." Arkasına dönüp gidiyor, saten terliklerinden birinin üzerinin kiremit tozlarıyla lekelenmiş olduğunu gördüm. Paçası da öyleydi. Sarı ipek şalvarındaki bu lekeyi görünce çamaşırcı sevinmeyecek dedim. "Yok canım, halleder," diyerek uzaklaşıp gitti. Daima oradan oraya koşup duruyordu bizim yaramaz. Bu düşüncelerle ben de aksi yöne doğru kendi işlerimin başına dönmek üzere yürüyordum ki birden kafesli pencerelerden birinin sinekliğinin yerinden çıkmış olduğunu gördüm. Düzeltmek için yanına gittim ve bir süre camdan dışarı bakıp gökyüzünü, ağaçları seyrettim. Kış geliyordu, renkler giderek grileşmekteydi. Bahçeye doğru baktığımda pencerenin altındaki kiremitlerde taze bir takım izler gördüm. Gülruh'un terliğinde ve paçasındaki lekenin nedenini anlamıştım. Allah'ım derken kalbim sıkışmıştı. Kiremitlerden biri yerinde yoktu. Küçük maymunun buradan kayıp iki kat aşağıya düşmemesi bir mucizeydi. Çevreme bakındım ve ortalıkta kimsenin olmadığından emin olunca Gülruh'un da yaptığı gibi kendimi pencereden aşağı sarkıtıp kiremitlere bastım. Adım attıkça çocuğun atlattığı tehlikenin boyutlarını daha iyi kavruyordum. Kaygan ve eski kiremitler her an benim bile aşağı uçmama neden olabilirdi. Bahçedeki taşların üzerinde bir şey parlıyordu. Dikkatle baktım, bu kırık bir bilezik. Buraya ancak düşmüş olabilirdi. Çünkü baktığım yer selamlığın avlusuydu. Evet, Gülruh kesinlikle buralarda dolaşmış ve Allah tarafından korunmuştu. Ama damda ne arıyordu? Sol tarafta şehrin çatıları, kervansaraylar, pazarlar, arka bahçeler karma karışık uzanıp gidiyordu. Sağ tarafta ise sarayın kubbelerinin üzerinden geçip giden gemiler ve Anadolu yakasının kadın memelerine benzeyen tepeleri görünüyordu. Bir çocuk için çok ilginç görüntülerdi bunlar, özellikle de tavşan gibi hareme hapsedilmiş bir kız için. Karşı tarafa doğru olan manzara mabeyinin üzerindeki kubbeyle bir parça kapanıyordu. Harem duvarı ile bunun arasına çok zor sığabilmiştim ama 10 yaşında bir çocuk için bu çok kolaydı. Oradan baktığımda Gülruh'un gördüğünü ben de gördüm. Kullanılmayan, adeta terk edilmiş bir bahçecikti burası. Ortada boş bir yalnız mabeyinden çıkılabilirdi. Mimar, evin erkeği ve gözdesinin baş başa bahçe keyfi yapmaları için planlamış olmalıydı bu köşeden. Galiba bu kez müşterisini yeterince tanıyamamıştı. Sokullu ile asla bağdaşmayacak bir lükstü bu. Bahçeciyi incelediğimde başlangıçta ne kadar özenle düzenlenmiş olduğunu anlayabiliyordum. Bir köşede kolaylıkla havalanmış camlı bir tuvalet bile vardı. Bunu yaparken tabii ki hiç kimse haremin çatısından küçük bir kızın burayı gözetleyebileceğini düşünmemişti. Gülruh mutlaka bir şeyler görmüş olmalıydı. Geri dönüp yukarı çıktım, teli kapattım ve hemen tamircileri çağırdım. Adamlar çerçeveyi iri çivilerle yerine oturttular. Onlar çalışırken başlarına bir yardımcımı dikip kadınları uzaklaştırmayı ihmal etmemiştim. Sonra gidip mabeyindekine eğer görünmek istemiyorsa gündüzleri dışarı çıkmamasını öğütledim. Selamlığa geçtim, oradan da avluya. Kırık bileziği alıp tamir ettirdim ve bu iş bitince Gülruh'u yanıma çağırdım. Bileğini tutup bileziği taktım. "Umarım bana bu işi bir daha yaptırmazsın," demekle yetindim. Ne demek istediğimi anlamıştı. Ben uzaklaşırken o boyun eğmiş bir tavırla onarılmış bileziğiyle oynuyordu. Gülruh'un kafasından neler geçtiğini bende de bazı kuşkular uyanmaya başlamıştı. İnanılmazdı. Böyle şeyler yalnız binbir gece masallarında olur sanırdım. Gülruh o masallara uygun çocuk ruhuyla bazı şeyleri benden daha kolay ve çabuk anlamış olmalıydı. Ertesi sabah olanlar her şeyi kafamda netleştirmeme yetmişti. "Abdullah, buraya gel." Efendimin ses tonundan önemli bir şeyler olduğunu anlamıştım. Gözlerinde neredeyse umutsuz bir anlam vardı. Onun yüzünü kara çıkarmamam gereken bir durum vardı. "Efendim," dedim yere kadar eğilirken. "Aslında yalnız olduğumuzda benden bu kadarını yapmamı asla istemezdi." "Abdullah, efendilerin sana söyleyecekleri varmış." Misafir denemeyecek bir pervasızlıkla içeri dalmış bir takım adamlar, ta mabeyinin kapısına kadar gelmiş her tarafı arıyordu. Perdeleri çekiyor, yatak yorgan dolaplarını talan ediyor, sandıkları açıyorlardı. Kıyafetlerinden ve kılıçlarından bu adamların sultanın özel muhafızları olduğu belliydi. Efendim ve ben odanın bir kenarında duruyorduk. İçlerinden biri, "Vezir-i Azam'ın hareminin başı sen misin?" diye sordu. "Allah'ın izniyle," diyerek adamın önünde de eğildim. "Söyle bana hadım, hareminin namusu tam mıdır?" "Efendimin onurunun çiğnenebilmesi için önce benim öldürülmem gerekir." "Ama eğer değerli hareminin duvarları arkasına bir şeyler saklanması için efendine yardım etmezsen, bu da senin ölümünü gerektirebilir." "Efendiler, ne efendimin ne de benim onurumu bu şekilde çiğnemeye devam edebilirsiniz. Lütfen bu aşağılamaya bir son verin." Muhafızların başı gözlerini mabeyin kapısına dikmiş bakıyordu. Sanki bu kapının arkasını görmek ister gibi bir hali vardı. Ama tüm isteğine karşın böyle bir hareketi yapmaya onun bile cesareti yoktu. Bakışlarını bana döndürdü. Onları en az mabeyin kapısı kadar sağlam karşılamaya hazırdım. "Pekala," dedi adam. "Sana inanıyorum hadım. Ama bunun çok ciddi bir durum olduğunu bilmen gerek. İmparatorluğa ait bazı değerli şeyler kaybolmuş," diye açıklama yaptı efendim sakin bir sesle. Eli omuzumdaydı. "Yasef Nasi'nin ölümünden sonra saraya teslim edilenlerle ilgili olarak." "Çalınma desek daha doğru olur," dedi adam. "Ve bu işe karıştıysan başına geleceklere hazır ol." "Efendim, seni ve Yüce Sultan'ı temin ederim ki böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Adamlarım Nasi'nin mallarını benim talimatımla sattılar ve ele geçen her bir akçe hazineye aktarıldı. Hesaplar çok sıkı tutuldu. Onları sultanımıza defalarca gösterdim. Hiçbir hata yoktur. Eğer adamın malının daha fazla olduğu umulduysa onu bilemem. Rahmetli Sultan Selim'in ona bunun 3 katını bahşetmiş olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Ama bu konuda benim elimden bir şey gelmez. Lütfen yapılan para ayarlamasını ve bunun piyasadaki etkilerini aklınızda tutunuz efendiler. Ayrıca Nasi inanılmaz ölçüde müsrifti. O köylü Türk üveyiz, bu konuda karanlık kuşkular içinde diye bundan biz sorumlu tutulamayız," dedi. "Bu hırsızlıktan sorumlu olarak aranan yardımcılarınızdan Feridun adlı o hırsızı kollamanın yanında, Üveyis Bey'in sultanımızın haklarını kollaması çok daha ulvi bir davranıştır. Çok kuşkulu bir biçimde ortadan kayboldu nasıl olduysa. Bunun sultanımızın çıkarlarıyla bir ilgisi olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü efendimiz Nasi'nin servetinden kalanları üveyse armağan etti. Onu böyle çirkin suçlamalara iten şey açgözlülüğüdür. Feridun'un yerini söylemedikçe üveyis beyi derken daha dikkatli davranmalısınız. Feridun Bey onurlu bir insandır, dedi Sokullu Paşa. Divandaki herkes onun gibi olabilse. Bana hizmet etmeye başlamadan önce saray nişancılığını yapmıştı ve hak ettiği saygıyı bu görevinde kazanmıştı. Adeta tehdit eder bir şekilde paşaya yanaşmıştı. Haydi bu yetenekli, onurlu adam nerede, söyleyin, dedi. Sokullu kesin ve kararlı bir sesle nerede olduğunu bilmiyorum, diye cevap verdi. Bu sözlerin üzerine ben de efendimi savunacak birkaç söz söyledim. Hareminin onurunu ve güvenliğini kim tehlikeye atar? Askerler arkalarını dönüp gitmeye hazırlanıyorlardı. Bana gelince artık mabeyne tekrar gittiğimde peçe ve çarşafın arkasında kim olduğundan emin olarak yemek tepsisini sunacaktım konuğumuza. Bu adam Feridun Bey'di. Sanırım hala bizim haremin temizliğinden emin değildi. Çünkü o öğleden sonra adamın karısı ile birlikte Nurbanu bizi ziyarete gelmişti. Bu beraberlik doğrusu alışılmadık ve şaşırtıcıydı. Onları her zamanki nezaket ve konukseverliğimizle karşıladık. Hanımımı uyarmak gereğini bile duymamıştım. Nasılsınız, iyi misiniz? Faslından sonra onu hiç kimsenin son durumdan ötürü yakınmaktan alıkoyamayacağını biliyordum. Eğer söz etmezse çok daha kuşku verici olabilirdi. Onu doğal davranışı içinde bırakmak bana akıllıca gelmişti o anda. Nurbanu anlatılanları duyunca, haydi getir şu kızı da gerçekten senin için bir tehdit mi değil mi anlayalım, demişti. Üveys'in karısı basit ve hatta biraz da aptalca bir kadındı. İsmihan'ın anlattıklarından sonra hemen ağlamaya başlamıştı.